Sevgili dinleyenler, 96.8 Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. İki bölümden oluşacak programımızın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendireceğiz. Gündeme ilişkin iç ve dış medyada neler yazılıp neler konuşulduğuna bakacağız. Programımızın ikinci bölümünü yine her zaman olduğu gibi ülke tanıtımlarına tahsis edeceğiz. Bu hafta dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'da neler olup bittiğine, ülkede yaşanan kaosa ve neredeyse iç savaşa dönüşen krizin kökeninde yatan nedenlere bakacağız. Programımızın ilk bölümünde ağırlıklı olarak Mısır'ı konuşacağız. Mısır'da geçtiğimiz hafta bir hayli hareketli günler yaşandı. Patlamalar, İhvan'ın junta yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilmesi, yaklaşan anayasa referandumu, sokakların dinmeyen tansiyonu ile Mısır kaynamaya devam ediyor. Darbe mağduru Mısır'da neler olup bittiğini Mısır'ı yakından takip eden TRT'nin Kahire eski temsilcisi gazeteci yazar Mehmet Akif Arsoy Bey ile konuşacağız. Suriye ve Lübnan gündeminde öne çıkan gelişmelere bakacağız. Vaktimiz ölçüsünde diğer gelişmelere de değinmeye çalışacağız. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, hem içeride hem dışarıda yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. İçeride yolsuzlukla mücadele görünümlü siyasete müdahale operasyonu uluslararası medyada bir hayli konuşulan konuların başında geldi. Resmi ya da yarı resmi sayılabilecek körfez sermayeli Orta Doğu medyası, özellikle son dönemde Türkiye'ye yönelik karalama kampanyalarıyla dikkat çeken yayın organları Erdoğan'ı yıpratmaya yönelik bir bakış açısıyla yaklaştı gelişmelere. Marjinal kesimlerin düzenlediği küçük çapta eylemleri köpürte köpürte aktaran söz konusu gazeteler, Erdoğan iktidarının sollanmak üzere olduğunu iddia ettiler. Operasyonların dış merkezde olduğunu yazan gazeteciler de yok değildi. Mesela Ürdünlü gazeteci yazar Yasir Zatır, yeni Türkiye'nin geleceğine yönelik uluslararası operasyonun asıl hedefinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselişini durdurmak olduğunu yazanlardandı. Destur gazetesindeki köşesinde operasyon Türkiye'nin izlediği Suriye politikasının bedeli mi diye soran Yasir Zatır cevabını da yine kendisi verdi. Kuşkusuz evet, Siyonist çevrelerin Başbakan Erdoğan'ı düşman ilan ettiğine vurgu yapan destur yazarı, Başbakan Erdoğan aleyhine yangın başlatanlar ve yollarına diken atanların mezhepçi, ideolojik ve partizan temeller üzerinde hareket ettiklerini yazdı. Eğer Türkiye'nin gösterdiği siyasi ve ekonomik başarıların karşıt cephedekilerin ideolojik, etnik ve mezhebi hassasiyetleri ortadan kaldırabilmesi halinde Erdoğan'ın gelecek seçimlerde halktan alacağı oyların çok daha artacağını belirtti. Kıymetli dinleyenler, içerideki siyasete müdahale görünümlü operasyonun uluslararası medyada özellikle de Orta Doğu medyasındaki yansımalarına önümüzdeki programlarda değinmeye devam edeceğiz. Şimdi geçiyoruz Suriye gündemine. Suriye'de Esed rejimi varil bombalarıyla son dönemdeki vahşetinde zirve yaptı denebilir. Varil bombalarının ülkede kimyasal silahtan daha büyük can kayıplarına ve tahribata yol açtığının altı çiziliyor. Varil bombaları ağırlıkları 160 kilogram ile 1 ton arasında değişiyor. Bombaların hacmine göre içine dinamit ya da TNT patlayıcıları konuyor. Patlama sırasında daha fazla zarar ve tahribat vermesini sağlamak için varillerin içi petrol, çevi, kesici ve delici demir parçaları ile dolduruluyor. Boyutunun büyüklüğüne göre verdiği zarar da artırıyor. Ordunun Halep ve çevresinde düzenlediği varil bombalı saldırılarda 10 gün içerisinde 1000 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Varil bombaları savaş hukukuna göre yasak çünkü hedef belirlenmeksizin büyük zararlar veren bir silah türü. Uluslararası hukuka göre belirlenen bir hedef yıkılabilir ama varil bombasında hedef net olarak belirlenemiyor. Varil bombaları az maliyetle büyük zarar verdiği için Esed yönetimi tarafından 2 yıldır kullanılıyor. Muhalifler bu bombayla mücadele edemiyor ne yazık ki. Varil bombaları çoğunlukla sivillerin yaşadığı yerleşim birimlerinin apartmanların üzerine atılıyor. Suriye'deki savaşın artçı sarsıntılarının yaşandığı Lübnan yeni bir bombalı saldırıya sahne oldu. İran ve Hizbullah'ın Suriye'deki savaşa müdahil olması sonrası ardarda saldırılara sahne olan Beyrut'ta yine bombalar patladı. Geçtiğimiz Kasım ayında başkent Beyrut'ta İran Büyükelçiliğini hedef alan ve 32 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı, Aralık ayında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Hasan el-Lakkis'e düzenlenen suikast takip etmişti. Son saldırının merkezi yine Beyrut oldu. Başbakan Necip Mikati'nin evinin de bulunduğu Göçmenler Bakanlığı yakınlarında kamu binaları, oteller ve ticaret merkezlerinin yer aldığı bölgede bombalı araç infilak etti. Şiddetli patlamada Saad Hariri'nin sağ kolu Muhammed Şatah ile birlikte 6 kişi bombalı saldırıda öldü. Hariri olaydan Hizbullah'ı sorumlu tuttu. Hayatını kaybedenler arasında Lübnan eski başbakanı ve müstakbel hareketi lideri Saad el-Hariri'nin siyasi danışmanı, eski maliye bakanı Muhammed Şatah ve korumaların da yer aldığı açıklandı. Şatah bir sürede Lübnan'ın Washington Büyükelçiliğini yapmıştı. Muhammed Şatah ölümünden bir saat kadar önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah, Suriye rejiminin 15 yıldır uyguladığı baskıları Lübnan'da uygulamak istiyor. Devleti devre dışı bırakarak emniyet ve dış siyasette kendi egemenliğini kurmak istiyor ifadelerini kullanmıştı. Kıymetli dinleyenler, geçiyoruz Mısır gündemine. Programımızın başında Mısır'daki gelişmelere ağırlık vereceğimizi belirtmiştik. Gerçekten Mısır son dönemde bir hayli hareketli günler yaşıyor. Sokaklar ve meydanlarda tansiyon hemen hemen hiç düşmüyor. Junta yönetimi tüm hukuksuz uygulamaları devreye sokmuş olmasına rağmen protesto gösterilerinin önünü bir türlü alamıyor. Son dönemde gerçekleşen ve kimler tarafından yapıldığı konusunda derin şüphelerin olduğu patlamaların ardından junta yönetimi ihvanı şeytanlaştırma ameliyesine bir bahane daha bulmuş oldu. Junta patlamaların sorumluluğunu ihvana yükleyerek Bakanlar Kurulu kararı ile Müslüman Kardeşler Örgütü'nü terör örgütü ilan etti ve çok ağır yaptırımları devreye soktu. Mısır'da son dönemde yaşananları ve özellikle de Müslüman kardeşlerin junta yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilmesinin ardından Mısır'ı neler beklediğini, bu kararın Mısır sokaklarına ve siyaset sahnesine nasıl yansıyacağına bakacağız. Konuğumuz ise TRT Kahire eski temsilcisi, gazeteci yazar Mehmet Akif Ersoy olacak. Sevgili dinleyenler, telefonumuzun diğer ucundaki Mehmet Akif Ersoy Bey'den Mısır'da olup biteni öğrenmeye geçebiliriz.
Alo.
Mehmet Akif Bey.
Buyurun, evet.
Merhabalar. Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akif Bey, gerçi ülkemizde de 17 Aralık'tan bu yana inanılmaz hareketli günler yaşanıyor. Ama Mısır'da darbe sonrası en hareketli haftalardan birini geride bıraktı. Kahire'de ard arda gerçekleşen bombalı eylemler, İhvan'ın terör örgütü ilan edilmesi, Mursi döneminin başbakanı Hişam Kandil'in tutuklanması, aralıksız devam eden protesto gösterileri, velhasıl yani darbenin ardından Mısır'da tansiyon hiç düşmüyor. Aksine gerginliğin daha da tırmandığı bir süreç yaşanıyor. Mısır'dan dönmüş olmanızla birlikte hala Mısır sokaklarını ve Mısır siyasetinin nabzını iyi tutan biri olarak Mısır'da son dönemde yaşananları bizimle paylaşır mısınız? Neler oluyor Mısır'da?
Aslında beklenenin çok dışında şeyler yaşanmıyor Mısır'da. Yani darbe olduktan sonra, yani 30 Haziran'da biliyorsunuz protesto gösterileri başlamış. 3 Temmuz'da darbe olmuştu. 3 Temmuz'daki darbenin ardından Muhammed Mursi'nin önce bilinmeyen bir yere götürülmesi, ardından oradan yapılan, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan sivil gösterilere kesinlikle müdahale etmeyeceğiz açıklamaları ve bunun bir darbe olmadığını uluslararası toplumu ikna etme çabaları süratle devam etti. Televizyon kanalları kapatıldı, muhalif yayın yapan gazeteler kapatıldı. O dönemde uluslararası toplumun özellikle Mursi'nin serbest bırakılması yönünde çok ciddi baskılar olmuştu. Biz o süreçte yayında da sıklıkla Mursi'nin serbest bırakılması bir kenara, şu anda hakkındaki suçlamalar gerçekten çok ciddi iddialar. Müslüman Kardeşler Hareketi tecrit edilmek istemiyor. Bu küresel bir operasyon Müslüman Kardeşler Hareketi'ne yönelik ve Mursi idam dahi edilebilir demiştik yayınlarımızda ki ben maalesef yani böyle çok karamsar belki bir tablo çizmiş olacağız ama görünen o ki iddiaları da dikkate aldığımızda ki son iki gün içerisinde özellikle Müslüman Kardeşler Hareketi'nin bir terör örgütü ilan edilmesinin ardından bu sürece doğru da gidildiği kanaatindeyim. Tabii yani periyodik olarak bu yavaş yavaş önce Mısır medyası yoluyla, ki darbenin arkasında çok ciddi bir medya desteği vardı, iş adamları desteği, uluslararası destek vardı. Bu desteğin ardından da önce Mısır halkına çok farklı fotoğraflar servis edildi. Halk ikna edilmeye çalışıldı. Şöyle düşünün, %51.8 ile Cumhurbaşkanlığına seçilen ve girdiği tüm seçimlerde birinci parti olarak çıkmış Hürriyet Adalet Partisi, Müslüman Kardeşlerin siyasi kanadı olan bir partide bugün kapatılmış oldu. Hürriyet Adalet Partisi'ne oy veren herkesin, ya da orada meşruiyet vurgusu mesela Muhammed Mursi'nin çok önemliydi. Yani sadece Müslüman Kardeşlere yönelik bir operasyondan ziyade siyasal anlamda bu partiye destek veren herkesin de oyları hiç edilmiş oldu ve parti de bir terör örgütü kapsamında kapatıldı. Şimdi burada operasyon devam ederken tabii tepkiler de sürüyor. Başından beri o 3 Temmuz darbesinin ardından meşruiyete destek platformunun özellikle Adiviye Meydanı'nda sürdürdüğü gösteriler, bir anayasa çalışması vardı biliyorsunuz, referanduma sunulacak anayasa, referandumdan geçmesini bekliyoruz. Ondan sonra da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var ki şu anda tartışılan cumhurbaşkanlığı seçiminin parlamentodan daha önce yapılması yönünde, Sisi'nin cumhurbaşkanı olabileceği dahi konuşulanlar arasında. Burada bütün seçimleri kazanmış bir partiyi ve o partinin liderlerini, yöneticilerini bir terör örgütü yöneticisi pozisyonuna sokmuş olduğu darbe yönetimi. Ardından da Müslüman Kardeşler Hareketi zaten üst düzey tüm yöneticileri tutukluydu. Küresel çapta devam eden operasyonun, özellikle şunun altını çizmek lazım, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan finans destekli, siyasi destekli bu operasyonun ardından da şu anda içeride artık üst düzey yetkililer bitti. İllerdeki, ilçelerdeki, taşralardaki dükkanlara, işte küçük bakkallara, fabrikalara kadar Müslüman Kardeşler'e sempati duyan herkesin evine saldırılar düzenlenmeye başladı baltacı gruplar tarafından. Öğrenci hareketlerinin önlenebilmesi için üniversitelere polisler girdi. Birçok öğrenci gözaltına alındı. Korkunç suçlamalar var. Bu arada şunu söyleyelim. Mısır'da artık Twitter ve Facebook üzerinden dahil olmak üzere yazılı ya da sözlü şekilde Müslüman Kardeşleri ya da Hürriyet Adalet Partisi'ni destekleyen bir slogan yazmak, bunu söylemek, dile getirmek, bir yere yazmak 5 yıldan başlıyor. 5 yıl hapis cezasıyla çarptırıyorsunuz. Böyle bir yasal düzenleme de yapılıyor. Yani Rabia işareti yaptınız diyelim. Hatta böyle çok trajikomik bir örnek vereceğim. Mesela bir kahvede 4 tane çay söylediniz. Oradaki Mısır'daki arkadaşımızın böyle bir ifadesi olmuştu. Ama 4 tane çay söylemek için elinizi Rabia işareti şeklinde kaldırdınız. Direkt gözaltına alınıyorsunuz. Böyle bir sürece girdi. Böyle bir kapalı rejim artık Mısır yönetimi. Tabii buna karşın, tüm tutuklamalara ve katliamlara karşın sokağın nabzını bir türlü durduramadılar. Halen gösteriler var. Bugün çok ciddi kalabalıklar yine sokaklardaydı. Yine darbeye karşı sloganlar attılar. Yeni yasal düzenlemeleri protesto ettiler, boykot ettiler. Ama bunun çok bir anlamı var mı diye soracak olursanız, yani darbecilerin şiddetle bastırma çabasının olduğunu ve arkalarında da bir takım siyasi grupların desteklerini, iş adamlarının, medyanın desteğini de aldıklarından dolayı gayet bu anlamda tırnak içerisinde başarılı şekilde yollarına devam ettiklerini söyleyebiliriz.
Evet. Mehmet Akif Bey, şimdi bu Kahire'deki 14 kişinin öldüğü patlamanın hemen ardından junta yöntemi kadroları patlamanın sorumlusu olarak İhvan'ı suçlayan açıklamalarda bulundular. Yani çok geçmeden de İhvan zaten terör örgütü ilan edildi. Yani junta yönetimi sanki bu kararı almak için böyle bir terör eylemi beklentisi içerisindeydi deniyor. Bu şeytanlaştırma operasyonunun devamı niteliğinde elini güçlendirmek adına, İhvan-ı Müslümin'in üzerindeki kuracağı baskıyı güçlendirmek adına böyle şiddetin tırmanmasını arzu eden pozisyonda olduğu ifade ediliyor. Katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılıyorum. Şundan dolayı katılıyorum. Bir kere mesleki anlamda ben gazeteci olarak orada 2 yıl çalıştım. Ve bu darbe döneminde oradaydık. Darbe sonrasındaki gösterileri takip ettik. Mısır'da yani belki de hiçbir ülke olmadığı kadar o 2 yıl boyunca ben gösteri takip ettim. Yani artık sokak satıcılarından, belediye çalışanlarından, siyasal parti gruplarından, işte herhangi bir sivil toplum kuruluşuna kadar herkes her konuyla ilgili sokakta gösteriler yapıyordu. Mursi döneminde ki özgürlüklerden de bu arada söz etmek çok önemli. Bazen televizyonda çok seyrek de olsa yayınlara katılıyoruz. Bizim orada ofisimizi vesaire kapattılar. Kurumsal olarak bir davamız devam ediyor. Tutuklu arkadaşlarımızdan bir tanesi daha yeni serbest bırakıldı. Şu anda Kıbrıslı bir öğrenci, bir işçi, Türk vatandaşı var orada. Türkiye ile ilişkiler zaten bildiğiniz gibi çok sıkıntılı. Şimdi bundan önce hatırlar mısınız bilmiyorum. Yine nasıl böyle İçişleri Bakanlığı'na yönelik bir suikast girişiminde tırnak içerisinde bulunulmuştu. Bir patlama meydana geldi. Şimdi uluslararası basın, başta Körfez medyası olmak üzere Batı medyası bu haberi verirken patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği bilinmemekle birlikte Medinet Nasır bölgesinde Müslüman kardeşler yoğun şekilde yaşıyor alt başlıklarıyla. Evet. Müslüman kardeşlere bu işi yıkmaya çalıştılar. Çok becerikli olmadılar. Çok başarılı olmadılar. Beklendiği kadar da ses getirmediler. Müslüman kardeşler başından itibaren orada hani gösterileri takip etmekten temel maksadım da şuydu. Neredeyse Adeliye'de her gün 2-3 defa biz çekim yapmaya giderdik. Nahta meydanları, diğer meydanları gösterilerin bulunduğu yerde. Hiçbir zaman Müslüman kardeşlerin olduğu gösterilerde silah kullanılmadı. İnsanlar özellikle güvenlik noktasında bu konuda çok ciddi ve dikkatliydi. Müslüman kardeşlerin tüm yöneticileri A'dan Z'ye sürekli olarak asla kesinlikle şiddete başvurmayacağız, barışçıl yollarla direnmeyi sürdüreceğiz mesajını veriyorlardı. Mursi'nin son konuşması bu yöndeydi. Muhammed Medini'nin öyleydi. Bugün Türkiye'de adını Esma ile duyduğumuz Muhammed İlkacı'nın konuşmaları sürekli o yöndeydi. Hatta aralarında bazı daha önce Cemaat-i İslami'nin olduğu bazı selefi cihadi grupların defaten Müslüman kardeşlere silah kullanalım çağrılarına karşında çok sert şekilde hayır kesinlikle böyle bir şey yapılmayacak. Bunun Mısır halkına bir faydası yok mesajını iletmişlerdi. Ama Sina Yarımadası'nda bu süreçte hatırlarsanız sıkça terör saldırıları dedikleri işte bu çeşitli bölgelerde askere orduya yönelik saldırılar düzenlendi. Bazen vatandaşlara yönelik saldırılar oldu. O süreçte de güvenliği bir türlü Mısır ordusu sağlayamadı. Ama içerideki saldırının bunun yapılabileceği yani Müslüman kardeşleri diyorsunuz Ocak ayında aslında bir dava var şu anda Mısır'da mahkemede. Müslüman kardeşleri terör örgütü kapsamına almaya çabalayanların bir sıra açtığı bir dava var. O dava daha sonuçlanmadan siyasi bir karar olarak bunu almak istediler. Çünkü ülkede bir türlü gösterileri durduramıyorlardı. Dolayısıyla bu çok siyasi bir karar. Öncesinde de Mansura'daki bu patlamanın yaşanmış olması çok dikkat çekici ki patlamanın yaşanmasının hemen ardından medya çok ciddi Müslüman kardeşlere yönelik bir provokatif bir yayın dili kullanmaya başladı. Müslüman kardeşler hareketinden dışarı kalanlar çok sayıları kısıtlı olmakla birlikte bir basın bildirisi yayınladılar. Saldırıyı kınadıklarını söylediler ve asla hareketin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şiddet eylemlerine bulaşmayacağının altını çizdiler. Bunun bir faydası oldu mu? Olmadı. Çünkü yani bu yönetimi zaten hani burada artık maksat burada kuzuyu boğmak, öldürmek olunca artık yani üzüm yemek değil, bağ sütü yemek olunca çok da böyle şeylerin manası olmuyor mu size? Evet. Şimdi çok net söyleyebiliriz. Yani an be an tanık olduğumuz, şimdi 17 Aralık operasyonlarından da yayının başında söz ettiniz ama yani biz an be an orada darbe nasıl yapılır, nasıl göstere göstere bir darbe gelir buna tanıklık ettik ve evet. Her konuşmaları orada insanların işte ya Mursi'ye işte yönelik yolsuzluk suçlamaları, Hamaslı liderlerle görüşmeler, işte Müslüman Kardeşler yönetiminin o dönemde veya teknokrat dedikleri o başbakanlık ekibinin beceriksizlikleri, usulsüzlükleri, anlaşmalarla ilgili sıkıntılar. Şimdi darbe yönetimi bunları yaparken hiç kimse ben darbe yapıyorum diye meydana çıkmıyor. Zaten Sisi ile bu bir darbe değil devrimdir dedi. Halkın yanında duruyoruz dedi. Yeni Cumhurbaşkanı Adli Mahsus, Keza Biblavi, yeni başbakan sürekli olarak bir takım meşru zeminler üzerine oturtma çabasında oldular. Ama sokaklarda tanklar vardı. Halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı tutsak edildi. Daha sonra hapse gönderildi. Tüm siyasi liderler aynı şekilde tutuklandılar. Üst düzey yöneticiler, gazeteler kapatıldı, televizyonlar kapatıldı. Dolayısıyla meşru zemine oturtma çabası vardı. Ve çeşitli bahaneler sürekli gündemde tutuldu. Yani amaçlarına doğru giderlerken medya yoluyla özellikle bu amaca gidilirken de çok farklı şeylerden bahsetmeyi de sürdürdüler. Yani işte aslında darbe yapıyorlardı ama ya Mursi'yi sorgulayacağız sadece dediler. Bilinmeyen bir yere götürüyoruz. Cumhurbaşkanını yargılamamız asla söz konusu değil. Korunması amacıyla götürüyoruz dediler ilk götürdüklerinde. İkinci açıklamaları şu oldu. Siz sivil işte demokratik gösteriler yapıyorsunuz. Biz halkın demokratik tüm taleplerine saygılıyız. Asla meydanlara dokunmayacağız dediler. Aradan 15-20 gün geçti. Yavaş yavaş farklı sinyaller verilmeye başlandı. Daha sonra adil yargılama süreçlerinden bahsettiler. Çok başka noktalara gitti operasyonlar. Asla Mısır ordusu, Mısır polisi halkına kurşun sıkmaz dediler. yani bütün dünyanın gözü önünde 10 bine yakın insan katledildi meydanlarda, kadınlarla çocuklarla cesetler yakıldı camilerde. Dolayısıyla bunlar böyle çok da bugünden yarına işte ya kimse çıkıp işte bunları gerçekleştiren ajandalarında, gündemlerinde darbe olan ya da bu işleri yapmak olan hiç kimse de çıkıp da ya ey halkı darbe yapıyoruz hadi gelin bir darbe yapalım demiyor. Çeşitli bahanelerle işte bunları bir takım kılıflarına uydurup halkı ikna etme çabasıyla, arkasına aldığı medya gücüyle, özellikle iş adamları gücüyle bir süreç yaşatıyor. Çok enteresandır. Hani çok bağlantı kurmak istemiyorum. Mümkün mertebe de bir gazeteci olarak sadece bu ayları değerlendirme çabasını, ama Mısır'da darbeyi yaşamış biri olarak hep söylediğimiz, hep işaret ettiğimiz bir şeydi. Allah kimseye, hiç kimseye bu dönemde böyle bir şey yaşatmasın, ne çocuklarımıza, ne kadınlarımıza, ne ülkemize. Evet. Gerçekten sonuçları, bedelleri çok ağır oluyor bunların. Mutlaka da siz zayıfladığınız zaman dışarıdan farklı bir takım müdahalelerle baş etmek durumunda kalıyorsunuz.
Evet. Mehmet Akif Bey, şimdi İHA'nın terör örgütü ilan edilmesinin muhtemel sonuçlarına birazcık değinelim isterseniz. Bu karar Mısır sokaklarını ve Mısır siyasi aranısını nasıl etkiler? Sizin tahminleriniz ne yönde?
Burada birkaç partiye ayırmak durumundayız. Özellikle tabii Suud destekli Selefin partisi, bunlar darbenin yanında yer alan gruplar. Mısır'daki liberaller ve sekülerler, işte ulusalcılar, bunların kurduğu siyasi oluşum, Ulusal Kurtuluş Cephesi ve diğer siyasi fraksiyonlar. Devrimci bir takım gruplar var. 6 Nisan Kifayi Hareketi gibi şu anda liderlerin hapiste olduğu. Onlar şu an ne ordudan ne İHA'dan yana İTAB'a takınıyorlar. Bir de Müslüman kardeşler ve onları destekleyen ya da darbe karşıtı meşruiyete destek platformunu ayırabiliriz. Şimdi burada özellikle oy paylaşımına baktığımızda aslında bu Mısır'da yapılan bugüne kadar tüm demokratik seçimlerde liberal seküler dediğimiz darbe çığırtkanlığı yapan parti ve grupların sandıkta sürekli başarısız olduklarını görürsünüz. Yani Şura Meclis seçimlerinde %20'ye yakın oy almışlardır. %80'i İslamcı partiler almıştır. Parlamento seçimlerinde bu oranlar değişmemiştir. Anayasa referandumu yapılmıştır, anayasa geçmiştir. Yani girilen tüm seçimlerde bu İslamcı partiler, Müslüman kardeşlerin siyasi kanadı Hürriyet Adalet Partisi ve ardından da Selefi Nur Partisi bir ve ikinci parti olarak çıktılar. Selefi Nur Partisi darbecilerle birlikte hareket ediyor şu anda. Suud destekli olması hasebiyle de aldığı tüm kararlarda, bu katliamların ardından alınan kararlarda da darbecilerin çizgisinden şu ana kadar hiç çıkmadı. İçeriden bazı kopmalar oldu ama şu anda bu süreç değişmedi. Şimdi tepki olarak Meşruiyet Destek Platformu bunun kabul edilemez bir karar olduğunu söyledi. Cuma günü bugün için bir gösteri çağrısı yapmıştım. O yanıtı da buldu. İlk aralıklar bugün hem Kahire başta olmak üzere İskenderiye ve Kahire birçok kentte gösteriler yaptılar. Üniversitelerde biliyorsunuz Müslüman Kardeşler Teşkilatı sosyal anlamda yapılanmasında Mısır'ın çok güçlüdür. Üniversitelerdeki hareketlilik şu ana kadar bitmedi. Halen oradaki gösteriler devam ediyor. Bugün bir üniversite öğrencisi daha hayatını kaybetti gösteriler sırasında. Baltacı grupların yine saldırıları sürüyor. Selefi Nur Partisi bu karara çok tepki gösterdi diyemeyiz. Diğer partilerin tamamı da Mısır daha önce yapması gerekeni yaptı. Bu çoktan yapılmalıydı. Artık Mısır'ın birliği sağlanmıştır. Mısır'ı terörize etmek isteyen Müslüman Kardeşler örgütü tarihin işte sayfalarına gömülmüştür şeklinde bir takım açıklamalar yaptılar. Ama bazı gruplarda, Selefi Nur Partisi içerisinden bazı gruplarda şunu söylüyor: bu karar çok isabetli bir karar değil. Çünkü Müslüman Kardeşler Hareketi yine yer altına çekilecek ve çalışmalarına devam edecek. Burada altını çizmemiz gereken bir husus var. 1928 yılından beri, yani 80 küsur yılı aşkın bir süredir bu hareket çalışmalarını sürdürüyor Mısır içerisinde. Kral Faruk döneminde de vardı, Abdülnasır döneminde de, Enver Sedat döneminde de, Mübarek döneminde de. Şimdi bu harekete yönelik birçok tutuklama, idam kararı, liderlerinin idam edilmesi başta olmak üzere çok ciddi baskılar yapıldı. İçinde bulunduğumuz dönem biraz Nasır dönemi, en çok yoğun baskıların olduğu dönemden de öte artık Sisi Nasır'ı da geçmeye başladı. Ama bitirilebilir mi diye bir soru soracak olsanız, hayır, böyle bir şey mümkün değil. Yani hareket farklı bir isimle devam edebilir. Müslüman Kardeşler Hareketi tabii liderlerinin tutuklu olduğu çok az tarihte bir tekerrür ettiği çok az bir dönem var ama şu anda o anlamda çok yoğun baskı altındalar. Suriye'de yaşanan olayları veya bölge küresel anlamda işte Libya, Tunus ayağını bu işin körfez ayağında belki işin içine katmak lazım. Ama Müslüman Kardeşler Hareketi bir şekilde yer altında da olsa faaliyetlerini devam ettirecek gibi görünüyor. Yani hareketlilik ve gösteriler de muhtemelen devam edecek ama gösteriler rejimi ya da darbeyi zayıflatıyor mu? Yani zaten aslında çok güçlü değil ama ortadan kaldırır mı? Darbeci yönetimi devirir mi? Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Yani uluslararası desteği de aldığı için darbeci yönetimi arkasına Mısır uzunca bir süre bir kapalı döneme girer. İşte demokrasi açısından da böyle işte mübarek döneminde olduğu gibi bir takım işte milletin gözünü boyamak için seçimler yapılır ve bu süreçler atıldıktan sonra elbette farklı bir takım dinamikler harekete geçecektir. Orta ve uzun vadede başka şeyler de Mısır'da olacak ama şu anda kısa vadede Sıva Kardeşler Hareketi çok ciddi bir zarar görmüştür. Çok ciddi bir hasar almıştır.
Evet. Mehmet Akif Bey, son iki sorum olacak. Medya ile alakalı, özellikle Türk ve Mısır ilişkileri noktasında. Mısır medyasında Türkiye'ye yönelik çok ciddi bir karalama kampanyası yürütülüyor. Hemen hemen her taşın altında Türkiye'nin olduğu ileri sürülüyor. Hatta Güney Sudan'daki darbanın arkasında dahi Türkiye'nin olduğunu ileri süren haberlere şahit olduk. Bu anlamda Mısır medyasında neler yazıp çiziliyor? Sizin dikkatinizi çeken haberler var mı?
Tabii, yani ben şimdi ayrıldıktan sonra da yakinen takip ediyorum. Yani söylemekten imtina edebileceğim karalama ve iftira kampanyaları, yani ülkeye silah sokmak, ülkedeki terör eylemlerini tırnak içerisinde kışkırtmak, gösterileri organize etmek suçlamalarına varıncaya kadar çok basit bir örnek vereyim. Mesela bizim biliyorsunuz bir arkadaşımız, muhabir arkadaşımız TRT muhabiri orada tutukluydu. Yaklaşık 117 gün tutuk kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Şu an benim hakkımda tutuklama kararı var. Ben Mısır'a giremiyorum. Bana bir iddianame göndermişler. Ben sadece gazetecilik yapıyordum orada ve akreditasyon, yani Mısır devletinin bana verdiği bir kimlikle akreditasyon kartıyla ofis yöneticiliği yapıyordum aynı zamanda. Ve gönderdikleri iddianamede hiçbir yasal zeminimin olmadığını, ondan sonra gizlice gazetecilik görevini yürüttüğümü, casusluk faaliyetlerinden tutun da Mısır'da işte bir sürü görüştüğüm insanlar, işte gazeteci olarak bir sürü insanla görüşüyorsunuz. Yani her siyasi parti lideriyle, mesela benim kayıt altında bütün Cumhurbaşkanı adaylarıyla röportajlarım var ama bunları öyle bir değerlendiriyorlar ki işte takiplere, bir takım takipler oluyor, dinlemeler oluyor vesaire. Yani öyle iddianameler hazırlamışlar ve öyle şeyler yazdılar ki Mısır basınında, zannedersiniz oraya bir işte operasyon yapmak için gönderilmiş bir istihbarat yetkilisisiniz. Türkiye ile ilgili de mesela şu anda yaşadığımız bu süreci Mısır medyası korkunç bir şekilde hem gazetelerinde hem televizyonlarında anlatıyor. İşte Erdoğan mesela, bazılarının manşetleri yani Erdoğan artık diyor şeklinde manşetler. Hı-hı. Ve şunu da söyleyelim, yani bu medyanın tamamının darbe yönetiminin kontrolünde olduğunu unutmayalım. Televizyon kanallarının da keza sadece gazetelerinin tamamının ve zaten işe başladıklarında daha darbe olur olmaz bunun sinyallerini vermişlerdi. Ancak Başbakan Erdoğan'ın özellikle Türkiye'nin darbe karşıtı söylemlerinin sertleşmesiyle birlikte bu Türkiye'ye yönelik tezgiratlar çok daha fazla arttı. Biliyorsunuz zaten Büyükelçimiz de orada değil. Siyasi ilişkiler artık kopmuş durumda. Yani kopma noktasına geldi demek bile belki yeterli olmaz. Tamamen neredeyse siyasal anlamda ilişkiler kopmuş durumda. Ama onun dışında işte ticari ilişkiler devam ediyor. Maslahat güzel seviyesinde Büyükelçilik çalışmalarını sürdürüyor. Yani özellikle bu son operasyonlar, 17 Aralık operasyonlarıyla birlikte de Mısır medyası neredeyse gazete ekleri çıkartacak Türkiye ile ilgili. O derecede evet, Türkiye'yi yakından takip ettiklerini söyleyebiliriz. Evet.
Mehmet Akif Bey, son olarak yine medya bağlamında, Mısır ve Arap medyası bağlamında. Malum Türkiye'de 17 Aralık'ta başlayan siyasete müdahale olarak da görülen bir operasyon sürüyor. Arap medyasında bu operasyona nasıl yaklaşım söz konusu, nasıl okunuyor Türkiye'de olup bitenler?
Çok kısa şöyle söyleyeyim. Tabii ki bazı gazeteler, bazı televizyon kanalları, çok az sayıda televizyon kanalı, çok az sayıda gazete olaya dengeli ve objektif yaklaşmaya çalışıyor. Çok az sayıda gazete ve televizyon kanalı bunun bir operasyon olduğunu anlatıyor. Ancak Arap medyasının büyük bir kesiminin, ciddi bir oranının da Suudi Arabistan tarafından finanse edildiğini veya Körfez ülkeleri diyelim, sadece Suudi Arabistan değil, finanse edildiğini hesaba katacak olursak, bu ülkelerin de özellikle, çok isim vermeden söyleyeceğim, yakinen takip ettiğimiz, birçoğumuzun bildiği çok önemli gazeteleri ve televizyon kanalları çok tahrik edici ve provokatif manşetlerle bunu duyurdular demek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla yani yaklaşımları, özellikle Körfez ve Suudi Arabistan'ın onlara bağlı medya kuruluşlarının yaklaşımları da bu anlamda operasyonel bir yaklaşım. Şunu da ifade edeceğim. Anadolu Ajansı'nın biliyorsunuz mesela çok ciddi bir takım çalışmaları oldu son dönemlerde bölgede. haber alanı çok genişletti. Arapça bir servis kurdu. Bunun önemli bir etkisi var Arap medyası üzerinde. Ama yeterli mi? Değil. TRT'nin İngilizce bir kanal kurucusu var. Henüz faaliyete geçmedi. Aslında Gezi olaylarından sonra yaşanan krizle birlikte bu ne kadar elzem bir şey olduğu tekrar konuşuldu. Ama yani halen çalışmaları devam ediyor. Medyayı yönetebilmek bu anlamda çok önemli. Ve medyanın da uluslararası özellikle güçlü medya kurumlarının sermayelerinin de kimin elinde olduğuna şöyle çok kısaca bakmak sürecin nasıl şekillendiğini görmek açısından faydalı olacaktır. Ben şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bilmiyorum
lütfen,
vaktimiz
lütfen,
var mı? Medya yani mesela biz haberciyiz ve haber yayını yapan televizyon kanalları, ajanslar, uluslararası haber ajansları bu işler çok masraflı işlerdir. Yani bir savaş bölgesine bir muhabirinizi göndermeniz, oradan haber almanız. Haber çok masraflı bir iştir ve uluslararası ajanslar haberden para, haberi satmaktan para kazanmazlar. Bunların hepsinin bir takım ajandaları vardır ve size kendi servis ettikleri, kendi bakış açılarıyla, nazarlarıyla olayları anlatmaya çalışırlar. Bu hep de tarih boyunca da böyle olmuştur. Son olaylarda da çok daha bariz şekilde görüldü. Sizin editörlerinizde o İngilizce haber ajansları ya da işte gazeteleri tarayıp da maalesef eğer yeterli haber alanınız yoksa onların bakış açılarını siz kendi halkınıza verirsiniz. Aslında bu servis sağlayanlar da çeşitli amaçlarla bunları yönlendirirler. Az önce konuşmanın ta başında söylediğim mesela işte patlamayı kimin yaptığı bilinmiyor ancak bölgede Müslüman kardeşlerin yoğun şekilde yaşadığı söyleniyor. Yani burada işte alt başlıkta zihninizde ya bu patlamayı Müslüman kardeşler yapmıştır algısını yerleştirmek babından çok yoğun şekilde son dönemlerde bu kullanıldı. İşte Arap isyanları adına Arap Baharı dediğimiz süreçte özellikle çok önemli dünyanın dört büyük haber ajansı ya da çok önemli uluslararası televizyon kanalları bunları yoğun şekilde işlediler. Türkiye'ye yönelik gezi provokasyonunda da Gezi Parkı olaylarında da mevcut yaşadığımız süreçte de bu tür şeyler var. Bundan sonra da olmaya devam edecek muhtemelen.
Evet, gazeteci yazar, TRT Kahire eski temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Bey'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Sevgili dinleyenler, TRT Kahire eski temsilcisi, gazeteci yazar Mehmet Akif Ersoy Bey'in bu değerlendirmeleriyle programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın bu bölümünde dünya ülkelerini konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak da sıcak gündemleriyle gündemde olan ülkeleri değerlendiriyoruz. Coğrafi, etnik, siyasi ve kültürel yapılarıyla mercek altına aldığımız ülkeleri tanıtmaya çalışıyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi gayemiz söz konusu ülkelerde yaşananları daha iyi analiz edilebilmesini katkı sağlamak. Programımızın bu bölümünde bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Halil Kurt Bey eşlik ediyor. Geçen hafta Cemaat-i İslami liderlerinden Abdülkadir Moğla'nın idamından sonra gündeme gelen Bengal Deşi konuşmuştuk. Güney Asya'nın bu fakir ve bir hayli çalkantılı ülkesini vaktimiz ölçüsünde tanıtmaya çalışmıştık. Bu hafta Asya'dan Afrika kıtasına uzanacağız. Darbe girişimi sonrası gündeme gelen dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'ı konuşacağız. Güney Sudan'daki yaşanan çatışmaların sebeplerine bakacağız öncelikle. Tabii sadece Güney Sudan'da yaşananlara değil aynı zamanda Sudan'ı ele alacağız. İki Sudan'ın ayrılış sürecinde yaşananlara bakacağız. Emperyal güçlerin geçmişte ve hali hazırda Sudan üzerinde oynadığı oyunlara dikkat çekeceğiz. Vakit kaybetmeden Sudan'ı ve Güney Sudan'ı konuşmaya geçebiliriz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Afiyetlesin inşallah.
Hamdolsun. Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz inşallah.
Hamdolsun. Allah razı olsun hocam. Gündem bir hayli yoğun ama
evet.
Sudan'da bizim konseptimize uygun olarak tabii Sudan'da da önemli gelişmeler oluyor. Güney Sudan'da özellikle iç harbe doğru giden bir süreç yaşıyor Güney Sudan. Yani Afrika'nın çiçeği burnunda ülkesi olarak tanımlanıyor Güney Sudan. İsterseniz kısaca Güney Sudan'da yakın zamanda neler olmuş ona bir bakalım. Geçen hafta pazartesi gününden itibaren karışmış durumda Güney Sudan. Güney Sudan'da devlet başkanı Salva Kiir Mayardit'e karşı darbe girişiminde bulunuldu. İsyancılar arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık bir hafta gibi bir süre içerisinde 1000 kişiye yakın bir kişinin öldüğünden bahsediliyor. Başkent Juba'da darbe iddialarıyla başlayan çatışmaların diğer eyaletlere de yayıldığı ifade ediliyor. Özellikle ülkenin iki büyük kabilesi Dinka ve Nuerler arasında bir etnik çatışmaya dönüşmüş durumda çatışmalar. Gerçekten ürkütücü haberler geliyor. Hatta 1994'te Ruanda'da gerçekleşen soykırımın bir benzerinin Güney Sudan'da da yaşandığı ifade ediliyor. Toplu kıyımların yaşandığı yönünde haberler var. Birleşmiş Milletler verilerine göre mülteci sayısının 50 bini ulaştı, hatta geçtiği ifade ediliyor. Dilerseniz hocam, Güney Sudan'da bugün yaşananlara gelmeden önce biz birazcık daha geriye dönelim. Güney Sudan'ın Sudan'dan ayrılmadan önceki dönemine bahsedelim. Yani Güney'in kuzeyden ayrılmadan önceki Sudan ile başlayalım söyleşimizi. İsterseniz her zaman olduğu gibi Sudan'ı tanımaya coğrafi ve etnik yapısından başlayalım. Ardından bugün yaşananlara gelelim.
Evet, önce Sudan kelimesinin anlamıyla başlayalım. İngilizlerin Sahel kuşağı dediği batılı atlaslarda, Arapların da yüzyıllardan beri Biladüs Sudan dedikleri bu coğrafya, ekvatorun 10 derece kuzeyinden Sahra Çölü'nün içlerine kadar devam eden bir tropikal kuşaktır bu. Doğuda Kızıldeniz'den hemen o Hicaz bölgesinin karşısından başlar, Port Sudan limanından, batıda Senegal'e kadar gider. Burada işte Çad, Nijer, Burkina Faso, Mali gibi ülkeler Fransız Sudan'ıdır. Doğudaki Sudan ise İngiliz Sudan'ı. Peki Sudan kelimesinin anlamı nedir dediğimizde, Sahra'nın güneyinde, yani Sahra Çölü ile ekvator arasında kalan, yazları yağışlı, kışları kurak geçen tropik iklimin görüldüğü, yani Afrika'da yaşamaya, yerleşmeye elverişli olan bir hat boyunca siyah derili, bakın siyah derili, iri yapılı Müslüman Afrikalılar için kullanılan bir terimdir. Sudani. Hı hı. Coğrafyaya da Biladüs Sudan deniyor. Fakat Sudan olarak bölünmeden önce ülke 2 milyon 500 bin kilometre kareydi. Türkiye'nin 3 katından fazla bir ülkeydi. Yani 2011 yılına gelinceye kadar. Onu da biz şöyle 3 parçada anlayabiliriz. Kuzeyi çöl ve kurak bir Sudan. Güneyi, bugün Güney Sudan'ı konuşacağız, Türkiye büyüklüğünde yağmur ormanlarıyla kaplı, yani tamamen ekvator kuşağında bir Sudan. Ortası ise, ki bugün başkent Hartum'un da olduğu, yaşamaya, yerleşmeye en elverişli olan kesim. Yani bu Darfur bölgesi dediğimiz, başkent Hartum dediğimiz, El Cezire bölgesi dediğimiz, Mavi Nil ile Yeşil Beyaz Nil'in birleştiği o civarların, yani Sudan'ın kalbini oluşturan kesim Orta Sudan. Büyük, evet. Eski Sudan'ın. Hı. Ama bugün biz Güney Sudan dediğimiz zaman, yani işte Sudan deyince birisi gitmiştir Sudan'a, diyelim ki kuzeyi görmüştür, çöllerle kaplı. Yani Arabistan çölü gibi bir Sudan. Hı. Ama Güney Sudan ise yağmur ormanları, Amazon ormanları gibi bir ülkedir. Dolayısıyla Sudan deyince hangi, Kuzey Sudan mı, Orta Sudan mı veya Güney Sudan mı diye düşünmek gerekir. En eski bir İngiliz sömürgesi olarak geçiyor ama İngilizlerin de etkisi o kadar fazla, yani çok yenidir. Osmanlı'nın etkisi daha eski onlara göre.
Nüfus ve etnik yapısına ilişkin?
Şöyle ifade edecek olursak, Sudan'ı 2011 öncesinde dünyanın en hızlı nüfusu artan ülkelerinden biriydi. 40 milyon civarında nüfusu vardı Büyük Sudan'ın, yani bölünmeden önce. Fakat o zamanki istatistiklere baktığımızda %39 civarında bir Arap nüfus vardı. Yine %5 civarında şöyle baktığımızda Araplar 39-40, %5 animist denilen şey vardı. Geri kalanı Afrika kabilelerinden oluşuyor. Mesela Darfur bölgesi diye duymuşuzdur. Hı hı. Yani 5-600 bin kilometre karelik bir alan. Bunlar Müslümanlar, hatta çok samimi Afrika bölgesi, yani Afrika coğrafyasının en samimi Müslümanları diyebiliriz. Fakat siyah derili Arap değil. Dolayısıyla ülkede Büyük Sudan'ın %5'i Hristiyan, bir 20-30 kadar animist, ama ana iskeleti Müslüman idi. Müslüman. Fakat bölündükten sonraki hadise işte tam farklı. İsterseniz o Güney Sudan'ın bölünme sürecine giderken bu etnik ve dini yapıdaki durumdan biraz bahsetmek isterim. Buyurun. Eğer vaktimiz ve zamanımız uygunsa.
Buyurun hocam.
Şimdi Sudan'ın bugün konuştuğumuz o iç savaşın olduğu Güney Sudan bölgesi yaklaşık 9 milyon nüfusu olan işte 9, yani bunların çoğu tahmini şeyler çünkü oralarda çok sağlıklı bir istatistik yok. 9-10 milyon bir nüfus var Türkiye büyüklüğünde. Yağmur ormanlarıyla kaplı, yağış bol, bitki örtüsü gür ama yer altındaki petrol zaten bütün kavganın
kaynağı
da o. Tarihi süreç içerisinde baktığımızda Mısır bölgesini elinde bulunduran güçler güneye doğru sarkmışlar. Sudan'ı da yönetimleri altına almışlar. Yüzlerce, binlerce yıl geriye doğru gittiğimizde. Burada Nübeliler adını verdiğimiz ilk çağlardan beri insanlar yaşamışlar. Devletler kurulmuş. İslam'ın ilk dönemlerinde bu bölgelere akınlar olmuş. İslami faaliyetler yapılmış ama esas olarak Sudan bölgesinde 1500'lü yıllarda tasavvuf akımları vardır. Kadiriye ve Şazeliye tarikatlarının etkisiyle Sudan'da böyle köklü bir İslam geleneği oluşmuş. Bu Orta Sudan, yani bugünkü Sudan dediğimiz bölgeler başta olmak üzere. Güney Sudan ise o dönemde tamamen animist. Animist dediğimiz ilkel totemlere tapan, ne Hristiyanlığı ne İslamiyet'i tanımamış. Hatta şu anda bile Güney Sudan'da yani haritada ülkesinin yerini bilmeyen, elektriği hiç kullanmamış, bin yıl önceki atalarının yaşadığı gibi
ilkel şartlarda yaşayan,
ilkel şartlarda hayatını sürdüren çok sayıda insan var. İşte o dönemlerde Sudan yavaş yavaş bu 1500'lü yıllarda İslam'la tanıştıktan sonra Güney Sudan o Müslümanların yönetimine girmeye başlamış. Önce Yukarı Nil, Bahrul Gazal, Ekvator hattı istiva denilen bu bölgeler Kavalalılar zamanında 1820-1882'de Sudan topraklarına katılmış. Şimdi önce şunu bilelim. Bizim bildiğimiz tarihi Sudan'ın yüzlerce, binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Mısır'la bir bütündür. Fakat bugün konuştuğumuz Güney Sudan 1820'ye kadar kendi halinde yaşayan animistlerden oluşuyor. Kavalalı döneminde ki onlar Osmanlı'ya da baş kaldırıp da Suriye, Adana'ya kadar yönetimi ele geçirmişlerdi Kavalalı Mehmet Ali Paşa zamanında. İşte güneye doğru da sarkıyorlar. İlk defa bugünkü Güney Sudan'ın olduğu yerde etkinliklerini arttırıyorlar. Ve bu dönemde bakın 1820-1882 arasında onlar Türk dönemi diyorlar Sudan tarihinde. Arapça ve İslam yayılmaya başlamış bu Güney Sudan'da. Ve nüfusun da %15-20'si İslamiyet'le şereflenmiş ve etkinlik bu şekilde. Fakat 1882'den itibaren bu Kavalalıların ve Osmanlı'nın etkisi geçtikten sonra İngiliz etkisine girince tam tersine İngiliz sömürge döneminde ise misyonerler bu defa İngilizceyi ve Hristiyanlığı yaymaya çalışmışlar. Bu bizim Güney Sudan bölgesinde. Ve onlar da %5 ile 15 arasında 130 yıllık çalışmaları sonucunda bakın 130 seneden beri misyonerlerin çalışması neticesinde işte en iyimser tahminler %15 işte %5 arasında yani kabaca %10 civarında bir Müslüman, %10 civarında bir Hristiyan, %5 eksik fazla hala nüfusunun %70'i animisttir bunların. İlkel kabile tamlar diyoruz. Yani şu anda bilgisayarı, interneti bilmem elektriği tanımayan kabileler bunlar. Şimdi böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki bu coğrafyada petrol çıkmasa ne olurdu? Hala bunlar kendi hayatını sürdürmeye devam ederlerdi. Siz az önce bahsederken işte falan kabile şunu yapmış bunu yapmış. Benim için oradaki kabilelerin ismi, cismi hiç önemli değil. Evet. Önemli olan hangi güç hangi kabileyi destekliyor ve silah veriyor. Yani Çin kimi destekliyor? Amerika kimi destekliyor? Fransa, İngiltere kimi destekliyor o bölgede?
Ve neden destekliyor?
Yoksa o zavallı kabile mensuplarının, yani diyelim ki 20 yıl önce adam köyde koyun çobanlığı yaparken, sığır çobanlığı yaparken getirmişler seni, devlet başkanı yaptık demişler. Yani doğru dürüst bir temel bir eğitim aldığından bile söz edemeyiz. Evet. Oradaki üst düzey denilen insanların bile.
Sayın hocam, isterseniz bu noktada Güney Sudan'ın 2010 yılında gerçekleşen halk oylamasıyla ayrılması yaşandı. İkiye bölündü Sudan. Bölünmeden önceki süreçte neler yaşandı? Yani sorduğunuz soruyu bu noktada soralım.
Evet.
Güney Sudan'ın Sudan'dan ayrılması için gerek Batı'nın gerekse İsrail'in önemli katkıları oldu. Bu süreçte nedenlerine ilişkin, yaşananlara ilişkin neler söylersiniz?
Önce şunu ifade edelim. Resmi olarak baktığımızda Sudan 1 Ocak 1956'da bağımsız olmuş İngilizlerden. Yine 1955'ten itibaren Sudan'da bir başkaldırı var sömürge yönetimine. Ve 1964'te de iç savaş başlıyor. Yani bunun kökleri yani Sudan bağımsız olduğu günden beri güneyde bir tedirginlik söz konusu. Ve 1983'e kadar orada bir dönüm noktası var. Kanunlar Sudan biliyorsunuz şer'i kanunlara göre idare edilen bir ülkeydi. Ve sadece oradaki Müslüman halka uygulanıyor idi bu şer'i kanunlar. 1983'te alınan bir kararla bütün halk bundan sorumlu dendiği zaman zaten merkezi hükümetle araları bozuk olan o Güney Sudanlılar batılı güçlerin de etkisiyle iç savaşı başlattılar. Ve 1985'te kurulan Sudan Halk Kurtuluş Ordusu hareketi bütün Güney Sudan'ı iç savaşa sürükledi. Yani 1985'e kadar böyle mevzi bir çatışmalar varken 85'te artık düzenli ordusu, silahı olan ve devlete karşı da savaşan bir güç. Bir de unutmayalım 1980'li 90'lı yıllar Sudan'da insanların açlıktan öldüğü yıllar. Evet. Hatırlarsanız bir Pulitzer ödülü kazanan batılı bir gazeteci vardı. İşte bu Sudan'ın bu bölgesinde insanlar açlıktan öldüğü dönemde Birleşmiş Milletler'in de mültecilere yardım merkezi var. Çok kısa bir mesafede adam fotoğrafını çekiyor ölmek üzere olan çocuğun. Akbaba da orada ölmesini bekliyor. Ve diyorlar ki siz bu fotoğrafı çektiniz ödül de kazan. Peki bu çocuğu
ne oldu?
Böyle bıraktım geldim diyor. İşte batılının insanlık anlayışı. Dolayısıyla Sudan devletinin yani merkezi hükümetin de böyle silaha ayıracak veyahut da onlarla ciddi savaşacak bir ekonomik gücü de yoktu. 1990'lı yıllarda Hartum'a giden bir arkadaş anlatıyor. Başkent toprak yollarla kaplıydı diyor. Yani 1990'lı yıllarda.
Sayın hocam ben en son 2006'da gittim.
Evet.
2006'da gittim Sudan'a. Bir İnsani Yardım Vakfı'nın oradaki evet. göz operasyonu, katarak operasyonu için. Yani hemen hemen aynı yani Sudan felaket bir ülke ekonomik anlamda şehircilik anlamında son derece gerilerde bir ülke yani tam ana caddelerde asfalt var ama asfaltın hemen sağında solundaki toprak
işte 90, yani
kaldırım denen bir şey yok.
90'lı yıllarda ana caddede de asfalt yokmuş.
Evet.
Yani petrol çıktı paralar akmaya başladı. İşler karıştı. Yani şöyle ifade edeyim isterseniz bugünkü olaylarla da ilgili yani bugün Türkiye niye karışıyor dersiniz. Ben derste öğrencilerim hep şunu söylerim siyasi coğrafya dersinde. Paranın izini takip edin hakikate ulaşırsınız. Evet. Şimdi bugün en büyük para kaynaklarından biri petrol gazdır. Yani onun mücadelesidir. Angola diye bir ülke var Ekvator'un güneyinde Portekiz sömürgesi. 10 yıllarca savaş oldu. Savaşın ana sebebi o petrolü hangi gücün eline geçireceği. Oradaki insanlardan 1 milyonu ölmüş, 2 milyonu ölmüş çok da
Umurlarında.
Umurlarında değil. Şimdi isterseniz şuradan bahsedelim. Petrolle ilgili önemli bir konu var burada. Bölgede 1970'li yıllarda ABD petrol olduğunu keşfediyor. Bu Güney Sudan olduğu bölgesinde. Fakat dedim ya 1964'te iç savaş başlamış. Zaten coğrafya zor bir coğrafya. Yani batıdan giden bir insanın yaşayabileceği bir ortam yok. Bir de iç savaş olunca siz orada petrol aramanız, petrol çıkarmanız, çıkardığınız petrolü nakletmeniz pek mümkün değil. Bunun üzerine şöyle bir akıl devreye giriyor. 2003 yılında bir anlaşma yapılıyor. Güney Sudan'da iç savaşı yürüten ve oradaki bütün Güney Sudan isyancılarını organize eden John Garang isimli liderle bir anlaşma imzalanıyor. Deniyor ki biz 2003'ten 2011'e kadar bir ateşkes yapalım. 2011'de referandum yapacağız. Referandumda ne istiyorsak, yani Sudan'a bağlı kalmak istiyorsak bağlı kalırız. Öbür türlü de istemiyorsak da ayrılırız. Şimdi bu da mantıklı bir teklifti. Evet. Batılılar için de Güney Sudan için de. Niçin? Güney Sudanlılar zaten 1964'ten beri savaşıyorlardı. Ellerinde avuçlarında bir şey yoktu. Ama önlerine bir fırsat geçmişti. 2003-2011. 8 yıl sonra bir referandum olacak. Biz ayrılmak istiyoruz diye evet oyu verince de ayrılacaklardı. Birdenbire çatışmalar kesildi. Güney Sudan meselesi 2003'ten 2011 yılına kadar derin dondurucuya kondu. Fakat enteresandır, 2003 yılında orayla anlaşma yapılır yapılmaz Darfur sorunu çıktı bu defa.
Evet.
Sudan'da.
Enteresan.
Enteresan bir şey. Darfur'da işte Cancavitler katliam yapıyor. Ömer Beşir diktatör. Ya Afrika'da Allah aşkına diktatörlükle yönetilmeyen ülke mi var? İşte Mısır 2000-3000 yıllık tarihinde bir kere seçim oldu. Muhammed Mursi seçimi kazandı. Bir yıl sonra da darbeyle gitti. Yani Afrika, Mısır, Afrika'nın en kadim ülkesi Mısır'dır. Yani medeniyet yönünden en işte köklü bir tarihi olan Mısır'dır. Yani bilinen 3-5 bin yıllık tarihinde bir kez seçim olmuş demokratik anlamda. O da bir yıl iktidarda kalmış. Ama Batılılar şeytanlaştırmak istedikleri veya götürmek istedikleri insanları önce diktatör diyorlar. Bakın Türkiye'de de birileri diktatörlükte suçlanmaya başladı son zamanlarda. Veyahut da işte Uganda lideri Idi Amin'den aynı şeyden bahsederler. İşte o eski kaynakları okurken Uganda'nın devlet başkanı Idi Amin Müslümandı. Evet. Ve oradaki Müslüman halka yönelik olumlu işler yaptı. Ve misyonerler faaliyetleri biraz sınırlandı. Bir süre sonra Batı basınında Idi Amin'in dolabında insan etinin olduğu, Idi Amin'in insanları kestiği vesaire deyince uluslararası bir uzman diyor ki tamam, bunlar Idi Amin'i götürme kararı almışlar. Evet. Ve bu yayınlarda bundan başlıyor. İşte Batı'nın önce bir kara propagandası vardır. Yani götürmek istediği biri varsa.
Yani Darfur'daki mesele kesinlikle insani boyutu olan bir mesele değil. Aksine emperyal hedefi olan bir mesele. O anlaşılıyor. Batı'nın Darfur'la olan ilgisi, yani Darfur krizi yaşandığı süre zarfında Batılıların hiçbir Afrika ülkesinde olmadığı kadar Darfur'daki gelişmeleri gündemlerine alıyorlardı. Yani buradaki orada Darfur'da yaşanan sıkıntılardan kaynaklanan bir ilgi alaka değildi Batı'nın Darfur'la ilgisi. Başka bir siyasi beklentisi olan bir ilgiydi Batı'nın ilgisi.
Şimdi Güney Sudan'ı konuşuyoruz. Güney Sudan'ın hemen komşusu, Batı komşusu Orta Afrika Cumhuriyeti. Evet. Tam ekvator çizgisinin üzerinde bir ülke. Orada yine animistler çoğunlukta, Hristiyanlar ve Müslümanlar var. Darbeyi bu defa Müslüman komutan yaptı. İşte nasıl olduysa hemen bu defa da bunlar yaptı. Fransa tuttu, Birleşmiş Milletler'den karar çıkarttı. Fransız askerleri böyle şu anda cadı avucuna çıkar gibi oradaki insanları bizzat katlediyorlar. Veyahut da mıntıka temizliği yapması için oradaki yerel kabilelerin önünü açıyor. Yani İddia ediyorum şu anda Fransa Orta Afrika Cumhuriyeti'nde katliam yapıyor veya yapılmasına izin veriyor. Evet, yani orada eğer Fransa'nın çıkarlarına uygunsa 100 bin tane insan ölmüş orada, önemli değil. Ama işte Darfur hadisesinden oldu Sudan'da. Kuzeyde Müslüman Araplar göçebe hayvancılıkla uğraşıyor. Darfur'da zenci,
Afrika kökenli
Müslümanlar da çiftçilikle uğraşıyor. Fakat kurak mevsimlerde bunlar birbirleri, mesela o kuzeydeki çobanlar güneydekilerin tarlalarına doğru sarkıyorlar.
Hayvanlarını getiriyor.
Hayvanlarını otlatıyorlar. Ve bu sırada kavgalar çıkıyor. Bu yüzyıllardır olan bir kavga. Bu kavga da böyle üç kişinin, beş kişinin değil. Yüzlerce, binlerce kişinin
çatışması.
Ayakta kalma kavgası. Biri hayvanını otlatmak için.
Biri mirasını korumak için.
Ekili tarlasını talan ettirmemek için. Ve bu tarihte sürekli savaşır bunlar. Fakat Sudan'ı karıştırmak isteyen batılı güçler dediler ki işte o çobanların olduğu kuzeydeki Afrika, yani Arap kökenli Müslümanların Cancayüt dedikleri milisleri Ömer el-Beşir silahlandırıyor ve katliam yaptırıyor dedi. Hemen karşı tarafa son model silah verdi. Ya bugüne kadar hiç Darfurların elinde olmayan silahlar
bir anda
geldi. Evet. Şimdi önceden ağlayıp sızlayıp böyle beddua eden insanlar birdenbire son model silahlarla savaşmaya başladılar. Ve tabii ki kuzeyden o ekip biraz daha güçlü olunca on binlerce insan hayatını kaybetti. İşte toplama kampları oluştu. Fakat an be an bütün Batı medyasına verilen mesaj şuydu. Diktatör Ömer el-Beşir Sudan'da katliam yapıyor. Peki olay neydi? Evet. Yani herkes bunu konuşuyor. İşte kamplarda kalan aç insanları, şunu bunu. Olayın özü şu. Güney Sudan'ın bulunduğu bölge ile tam bugünkü Sudan'la Güney Sudan'ın sınırından petrol çıktı. Çıkan petrolün, petrol kuyularının diyelim ki 100 kuyu varsa bunun 60 tanesi Güney Sudan'da, 60-70 tanesi, 30-40 tanesi Kuzey Sudan'da. Yani 1/3'si güneyde, 1/3'ü kuzeyde olmak üzere büyük bir petrol rezervi keşfedildi o bölgede.
Evet.
Bu petrol 3 firma tarafından keşfedildi. 3 ülke. Çin, Malezya ve Kanada. Bunlar petrolü yüzlerce kilometre boru hattıyla Kızıldeniz'e Port Sudan limanına taşıdılar. Ve bu çıkan petrolün tamamına yakınını Çin satın alıyor ve bu %85 ihracat Çin'e yapılıyor zaten Sudan'dan. Evet. Karşılığında da Çin mallarını satıyor. Hı hı. Şimdi siz kendinizi İngiltere'nin yerine koyun. Diyorsun burası benim eski sömürgem. Amerika'nın yerine koyun. Ben dünyanın jandarmasıyım diyor. Ondan şimdi dünyanın jandarmasının ve eski emperyalist İngiltere'nin gözünün önünde Çin, Kanada ve Malezya konsorsiyumu petrolü çıkarıyor. Boru hattıyla Kızıldeniz'e getiriyor. Oradan gemilerle Çin'e götürüyor. Karşılığında da ucuz Çin mallarını. Zaten adamlar gariban. Hı-hı. Pahalı mal alacak güçleri de yok.
Evet.
Şimdi bu durumda bir kavganın çıkması muhtemeldir. Darfur'da çiftçilerle çobanlar savaşıyormuş. Güney Sudan'da bilmem ne kabilesiyle bilmem ne kabilesi birbirini kesiyormuş. Bunların hepsi tamamen işte bugünkü operasyonlarda işte şu şunu yakaladı, evet, bu bunu şey yaptı. Bunlar için salçası, yani sosudur.
Fitneyi kullanmak için müthiş bulunmaz bir zemin
evet.
Darfur'daki.
Evet, aynen öyle.
Sevgili hocam, isterseniz bugün Güney Sudan'da yaşanan çatışmalarla petrolün ilişkisiyle başlayalım isterseniz ikinci bölümümüze. Nasıl bir ilişki söz konusu Güney Sudan'daki yaşanan sıkıntıyla petrol arasında ve diğer enerji kaynakları arasında?
Evet, Sudan 10 yıl önce petrol çıkmadan evvel dünyanın en fakir ülkesiydi. Hatta açlıktan insanların öldüğü bir ülkeydi. Fakat petrolün çıkarılıp da boru hatlarıyla Kızıldeniz'e ulaştırılmasından sonra hızlı bir zenginleşme süreci başladı. Fakat zenginleşme deyince de altyapısı sıfır olan bir ülkenin az önce de söylediğimiz gibi önce ana caddeleri asfaltlanmış. Hı hı. Bu şu demektir. Bizden bu Çalık grubu ihaleleri almış bu Nil Nehri üzerinde köprü yapım ihalesini. Hı hı. Direkleri işte günlerce uğraştan sonra o ana direkler dikilip bir gece o dubaları tak tak koymuşlar. Demişler ki ya bunlar hokus pokus mu yapıyor? Akşam geçerken burada köprü yoktu. Sabah
Köprü var.
Köprü var gibisinden hızlı bir imar faaliyeti olmaya başlamıştı. Fakat bu petrolün sahibi olarak düşündüğümüzde 1/3 Güney Sudan'dan çıkıyordu. 1/3 ve Sudan sadece oradan geçiş ücreti alıyor ve Port Sudan limanına Kızıldeniz'e geldiği zaman bunun kontrolü Çin'de oluyordu. Hı. Şimdi bakın savaşa geliyoruz. Şu anda boru hatlarını hafızam beni yanıltmıyorsa 10.000 civarında Çin askeri bekliyor. Bakın Çin'den gelen asker Güney Sudan'dan itibaren Port Sudan'a kadar boru hattını bekliyor.
İnsan da bol olunca hocam 11 tane Çin askerini oraya göndermek.
Ama şimdi oradaki çıkan petrolün değerine bakarsak bir de bunu mesela Amerika gelmiş oturmuş Kuveyt, Katar, Birleşik Suudi Arabistan'daki petrolleri kontrol ediyor. Evet. Çin'in de petrole ihtiyacı var. O da bir yerleri bir şekilde elinde tutması gerekiyor. Şu andaki savaş şu. Bilmiyorum hangi kabileyi hangisi destekliyor. O kadar merak edip araştırmadım. Fakat bu savaşın sonunda Çin'in desteklediği kabile
kazanırsa
300 bin ölmüş, 3 milyon ölmüş zaten 10 milyon nüfusu var. 5'e kadar ölebilir yani. Batılılar için önemli değil. Boru hattı kuzeyden geçer. Bu işten Çin'le Sudan devleti karlı çıkar. Eğer Amerikan ve İngilizlerin batılı çoklu şirketlerin destekledikleri ki onlar çok daha fazla abanıyorlar. Kazanırlarsa o kabile bu defa yeni bir boru hattı güzergahı Kenya üzerinden Hint Okyanusu'na indirilecek. Hmm. Projeleri hazır. Eğer bu savaştan sonra iktidara gelen kabile reisi her kim olursa boru hattını eğer Kenya üzerinden denize ulaştırıyorsa artık petrolün kontrolü batılılara geçmiş demektir. Orada ölenler de öldüğüyle kalacaktır. Yani savaş bu. Evet. Yani Güney Sudan'da iç isyan çıkmış da şu kabileyi de bu kabile ya o kabilelerin içi de zavallı. Tabii. Yani işin özü boru hattı. Bu boru hattından İngilizlere ve Amerikalılara ekmek yok. Yani petrol bu şekilde çıktığı sürece. Buradan daha 10 kat petrol rezervi keşfedilsin. Bu boru hattından Çin'e gider. İşte diyelim ki birazcık da Çin'den kalanları da Türkiye alır. Hatta şöyle bir anekdot anlatayım size.
Buyurun.
2007-2008 yılında Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir Türkiye'ye gelmişti. Hatta Türkiye'de bir takım medya kurumları onun tutuklanması gerekir ki İsrail'in ve Amerikalıların baskısıyla işte bunlar insan hakları ihlalleri yaptı filan. Yani sanki Afrika'nın bütün ülkelerinde demokrasi var. Ömer El-Beşir
tek suçlu.
Tek suçlu. Ve Sudan Tarım Bakanı şunu söyledi. Adana bölgesinde ben Adanalıyım malum. Oradaki çiftçilere gelin Sudan bölgesinde o cezire bölgesi diyoruz. Mavi Nil ile Beyaz Nil'in Hartum'da birleşirler. O iki nehir arasına cezire denir. Çok verimli topraklar var. Elverişli iklim var ama biz diyor teknik bilmiyoruz. Çiftçilikten anlamıyoruz. Gelin burada hem siz para kazanın hem de bize çiftçiliği öğretin. Biz Amerikalılara, İngilizlere bu kapıyı açarsak onlar girdiği yerden bir daha çıkmıyor. Siz öyle değilsiniz. Yani adeta yalvaracağız. Hatta bizim aileden de gidenler oldu. Orada helikopterle gezdiriyorlar. Nereyi beğenirseniz orada çiftlik kurun. Evet. Hatta bizim birader de anlatıyor. Gitmişler işte orada yeni 6-7 tane traktör gitti. İşte bir sistem kuruldu. Traktörler tarlayı sürerken yakın köylerden geliyorlarmış. Alkışlıyorlar belgesel seyreder gibi. Hı. Yani çok ilkel şartlar. Evet. Yani tamamen İngiliz döneminde oranın kaynakları alınıp götürülmüş ve insana dönük hiçbir yatırım yapılmamış. Sudan coğrafyasında. Hal böyle olunca şu anda eğer petrol gelirini şuna izin verilseydi, Sudan bütünlüğünü korusaydı, bak iddia ediyorum, Sudan bütünlüğünü koruyup 2008'den 2028'e kadar 20 yıl o petrol gelirleriyle tarım altyapısını, ulaşım altyapısını, savunma altyapısını korusaydı
dünyayı besleyen bir ülke
yani bütün Afrika'yı ve Orta Doğu'yu besleyebilirdi. Evet. Hatta ben o Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki o Şarjah Emirliği'nde söyledim. Yani dedim siz bu kadar gökdelen yapıncaya kadar gidin Sudan'dan Yani ülkeniz büyüklüğünde bir alanı çiftlik olarak kiralayın, kendiniz üretin. Yani bunları hiç mi düşünmüyorsunuz? Oradaki insanlar yani bir traktör alacak para bulamazken siz böyle hiç oralı bile olmadılar.
O çalışmak gerekiyor hocam onun için.
Evet.
Çalışmak gerekiyor. Hocam Türkiye 2013'ün Şubat ayında zannedersem yapılan bir anlaşmayla Sudan'da İstanbul büyüklüğünde yaklaşık 5 milyon dönümlük araziyi kiralamış.
Evet.
Orada önemli tarım ürünleri yetiştirecek ananastan mangoya, avokadodan diğer işte tropikal.
Yok biz 2007'den beri bizzat yapıyoruz o işi. Fakat orada
yani bu büyük bir miktardaki orada, kiralama işte 2013 yılında
orada
yapılmış.
Problem şu. Altyapı yok.
Evet.
Mesela biz para kazanamadık. Hatta zarar ettik. Sebebi şu. Mesela diyelim ki sizin bir traktörünüz arıza yaptığı zaman götürürsünüz tamirci bir saat sonra yaptırırsınız.
Evet.
Mazotunuz bitmişse telefon açarsınız. Gelir mesela bizim Adana'da benzin istasyonu sahipleri tankerlerle gelirler. Büyük çiftçilerin şeyine deposuna bırakırlar. Her şey oturur. Orada bir vida kırılmışsa yedeğini bulmak için bulabilirsen bul. Yani paranın olmasında bir anlamı yok. Bu nedenle işte büyük devlet bazında mesela İngilizlerin şansı şu olmuştur Afrika'da. Mesela Portekizler, İspanyollar önden gitmişler, mıntıka temizliği yapmışlar ama İngilizler devlet gücüyle yani kraliyet donanması olarak gitmişler. Orada altyapıyı devlet gücüyle kurmuşlar. Yani diyelim ki biz Adana'da 3-5 çiftçi gidiyorsunuz orada bir sistem kurmaya çalışıyorsunuz. Orada bir devlet sistemi olmayınca yani parayı ulaştırmanız bir dert. İşte son günlerde işte bu para pul meselesi çıktı ya. Bir Sudan'daki çiftliğe para göndereceksiniz. Elinizde çantayla götürüyorsun.
Evet.
Şimdi adam seni yakalıp çiftse bu adam kara para kaçakçılığı yapıyor. Yok kardeşim orada bir bankacılık sistemi yok. Yani dolayısıyla insanlar bu konularda yani ayağını kaydırmak çok kolaydır.
Doğru, doğru. Yani biz orada bulunduğumuz dönemde Sudan'daki Türk Büyükelçisi'yle de görüşme fırsatımız oldu. O da inanılmaz bir şekilde rahatsızlığını ifade ediyordu. Özellikle bu para transferi noktasında.
Evet.
Bilmiyorum ondan sonraki süreçte bizim o devlet bankalarımızdan bir tanesinin orada şube açma gibi bir durumu vardı. O gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi bilemiyorum ama o da Çin'in oradaki hakimiyetine altını çiziyordu. Hem tarım alanında hem sanayi alanında. Çin'in inanılmaz yatırımlarından bahsediyordu. İnşallah Sudan'a biz de sahip çıkarız hem oradaki Müslümanlara sahip çıkma adına. Sayın Hocam vakit hızla ilerliyor. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Vurgulamak istediğiniz başka hususlar var mı? Sudan ve Güney Sudan'a ilişkin.
Genel olarak bir hususa riayet, hususa dikkat çekmek istiyorum. Bugünlerin de hassasiyetiyle ilgili. Türkiye tek başına Türkiye değil. Bakınız, yani şu anda basında medyada çıkan haberler, yani Türkiye'nin bir iç meselesiymiş gibi değil mi?
Evet,
normal bu, diyelim ki dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa, işte normal bir şey. Ama dikkat edin, bütün İslam dünyası bizi adım adım takip ediyor. Türkiye'nin düşmemesi için, Türkiye'nin ayakta kalması için çok dua edenler var. İşte Yusuf el-Kardavi'nin sözlerini de malum biliyorsunuz geçen haftaki
evet.
beyanatını. Eğer güçlü bir Türkiye olursa Sudan'da, Mısır'da, bütün Orta Doğu'da ve İslam dünyasında olayların şekli çok daha başka olur. Bunu bildikleri için de şu anda yapılan ve yapılmakta olan iş şudur. Belki bizim şu anda konuştuğumuz yani aktüel olarak da bir şey söyleyeyim. Konuştuğumuz işte A ve B tarafı suçludur, suçsuzdur. Onu zaman ve tarih gösterecektir.
Evet.
Ama kesin olan bir şey var. Dışarıdan Türkiye'ye karşı şu anda finansal bir operasyon var.
Kesinlikle.
Yani Türkiye'yi değişik şekillerde diz çöktüremediler. Yani finansal olarak şu anda bir savaş açılmış durumda.
Evet.
İşte Halkbank olayı şu su bu su. Ama biz burada kendi kendimize hani o kabilelerin Güney Sudan'daki kabilelerin savaşı vardır. Şimdi hangi kabilelerin haklı olmasının ne önemi var?
Evet, evet.
Türkiye'de de şu anda yapılan şey bu.
Maalesef
yani
hocam.
Türkiye'nin dışarıya bakmasını istemiyorlar. Yani içeride kendi içine abansın. Yani Sudan'da ne oluyor, Makedonya'da ne oluyor, Azerbaycan'da ne oluyor?
Bunu sorgulamasın, ilgilenmesin. Evet. Mısır'da ne oluyor?
Yapılmak istenen aynen bu.
Evet, Mısırlaştırılmak istenen bir süreç yaşanıyor.
Türkiye 3-5 yıldır birazcık etrafına bakmaya başlayınca, bütün İslam dünyası gözünü bize dikince yapılmak istenen operasyonlar bu. Yoksa Türkiye'de ben aklım erdi herhalde. Türkiye'nin hırsızı da bitmez, uğursuzu da bitmez. Türkiye'de ağzı dualı çok insanlar vardır. Yani bu ülkede inşallah zaman içerisinde her şey iyiye doğru gidecektir. Ama bu arada işte kırılan, dökülen hasar, evet, ve kaybedilen zaman, bu zaman içerisinde İslam dünyasında bizden çok şey bekleyen insanlar var. O insanları hayal kırıklığına uğratmama adına bizlerin de aklını başına toplaması gerekiyor. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz hocam. Bizim de temennilerimiz olsun. Sevgili dinleyenler, böylelikle bu haftada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni bir dünya gündeminde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.